Ayrım 27.
Eski zamanın erdemleri ülküleştirildi ve bu erdemler birçok ahlaksal konuya vücut verdiler. Kadının antik çağdaki varlığının anısı, bolluk, verimlilik tanrıçası Kibele efsanesinde sürdürülmüştür. İncil, insanın düşüşüne yanıp yakındı ve antik çağ şairleri Hesiodos ve Ovidius, geleneğin mutlaka geri geleceğini bildirdiği altın çağı kutladılar. Gerçekte ise ilkel dönem, daha sonraki dönemlerde toplumu bölen sınıf savaşımlarını tanımadıysa da, her türlü doğal afetin kurbanı olan insanlığın zavallı durumunu yaşadı. Üretici güçlerin gelişmesi temeli üzerinde ortaya çıkan köleliğin, teknik bakımdan en geri kabileleri, bitkisel bir yaşayış içinde bulundukları durumdan çıkardığını ve ileri doğru bir adım oluşturduğunu kabul etmemek gülünç olurdu. O halde ilkel çağı ülküleştirmek doğru olmaz. Sınıfların ortaya çıkışı kaçınılmazdı. Çünkü üretimin artmasını olanaklı kılıyordu. Bununla birlikte Engels'in deyişiyle toplumun bir kesiminin üretiminde, refahında, uygarlığında her artış, sömürünün artması, büyük çoğunluğun yoksulluğu ve alıklaşması koşuluna bağlı olduğuna göre sınıfların ortaya çıkışının her ileri adımın koşulunun bir geri adım olduğu şu insanlık çağını başlattığını da akıldan çıkarmamak gerekir. Sınıflı toplum insanın psikolojisini derin bir değişikliğe uğrattı ve bu anlamda Rousseau'nun insan doğasının bozulmasından toplumu sorumlu tutmaya hakkı vardı. İnsanın insan tarafından sömürüsünün, sömürüleni kendi çalışmasının meyvesini dilediği gibi kullanmaktan kabaca alıkoymak gibi bir sonucu vardır. İnsan böylece kendi yapıtından ayrılmaktadır. Onun emeği, onun mülk edinen sömürücünün ellerinde yabancılaşmaktadır. Madem ki üretici eylem, yaratıcı girişkenlik insanın özelliğidir, insanı gereğince tam insan yapan ve hayvandan ayırt eden budur, kendi yapıtından ayrılmış olan insan kendi kendinden ayrılmış olur. Sömürülen ürettiği şeyden yoksun kalırken, sömüren de üretmediği şeye sahip çıkmaktadır. Sömürülenin bilinci kendi kendinden ayrılmaktadır. Çünkü kolu kanadı kırılmış, sakatlanmıştır. Kendi ereklerini serbest bir biçimde gerçekleştiremez. Sömürenin bilinci de kendi kendinden ayrılmıştır. Çünkü sürekli olarak yalan bilincine yerleşmiştir. Çünkü serbest bir şekilde kendi ereklerini kendi kendine açıklayamaz. Her bir bilinç sömürü olayını kendine göre yansıtır. Bu bilincin kendi kendine karşı bölünüşü, gerek ilkel temizlik ve iyiliğin yitirilmesinden, gerek Hegel'in bilincin bahtsızlığı dediği şeyden ibaret olan durumdur. Böylece sınıfların sömürünün ortaya çıkışı, yani insanlığın birbirlerine karşıt gruplar halinde temelden bölünüşü, kendiliğinden taban tabana birbirine karşı eğilimler halinde parçalanan insan bilincinin bu derin ve köklü bölünüşünde yansır. İnsanın kendi üretici eyleminin öz amacı gene kendisi olması gerekirken, tersine amaçla aracın birbirlerinden ayrıldığı görülür. Toplumun üretim aracı olan bölümü onun amacı değildir. Üretimin amacı olan bölüm ise aracı değildir. Bu çelişki sömürücü sınıfların, sömürü sistemlerinin artık üretici güçlerin gereksinmelerine uygun düşmediği andan başlayan soysuzlaşmasını ve manevi çöküşünü açıklar. Sömürü dayanılmaz, çekilmez hale geldikçe, sömürücüler aleminde dağılma, çürüme ve skandal gittikçe daha çok yerleşir. İşte o zamandır ki sınıflı toplumun bozucu, kokuşturucu niteliği ve bir yenilenme zorunluluğu daha açık olarak ortaya çıkar. Örneğin eski düzenin sonunda filozofların hepsi, yalnız Rousseau değil, çöküş halindeki aristokrasinin günah ve kusurlarına karşı erdemi çıkarırlar. Robespierre terörü erdemin hizmetine koymayı ilan eder. Condorcet ve başkaları ise insan soyunun yenilenmesine devrimden beklerler. Önce Directoire, sonra genel olarak Burjuva düzen, Fourier'in ütopyacılığını haklı gösteren acı düş kırıklıkları yaratmakta gecikmezler. Yenilenmenin ne ahlaksal ya da felsefi propaganda ile, ne drakonvari ya da Sparta usulü şiddet yasalarıyla ve ne de genel olarak bir devrimle gelemeyeceğini, sınıf sömürüsünün ortadan kaldırılmasıyla gelebileceğini yalnız Marx gösterecektir. Yalnızca sınıf savaşımının sonu, insanlığın kendi arasında bölünüşünün sonunu, insanı kendi kendisiyle uzlaştırabilecek ve mutlu bir bilincin gelişini hazırlayacaktır. Ama sınıf savaşımının ortadan kalkması, ancak sınıf savaşımının sonuna kadar götürülmesiyle olur. İnsanlık dışı davranışlar ve sömürücü sınıfların geriliğine karşı başarılı savaşımında proleterler ve müttefikleri, insanlığı kendileri için yeniden ele geçirirler ve insanın amacını kesin olarak gerçekleştirirler. Zaten amaçla araç, özdeşleşmiştir. O halde tek yenileşme umutları halk yığınlarının eyleminde yatar. Çünkü savaşın verenleri değiştiren kesin olarak savaşımın kendisidir. Onun için sosyalist devrim gerçek humanizmin şafağıdır. Ama kesin olarak devrimci savaşımın bütün insanlığa teslim ettiği bir insan yapıtı olduğu için böyledir. Burjuva ideologların devrimin araçları ile amacı arasında kurmaya çalıştıkları metafizik karşıtlık safsatadan başka bir şey değildir. Toplumun devrimci değişme süreci her anı dayanışma halinde olan tek süreçtir. Yığınların devrimci savaşımı koşulları içinde insanın yabancılaşmasının, aslında ayrılan insanlığın bölünmüş bilincinin binlerce yıllık çizgileri zaten yok olmuş durumdadır. İşte bu savaşım koşulları içindedir ki, sınıflı toplumun kusurlarından kurtulmuş insanın, geleceğin insanının çizgileri kesin olarak belirir. Devrimcilerin büyük özverisi bunun canlı bir kanıtıdır. 3. Köleci ve feodal toplumlar. İnsanın insan tarafından sömürüsünün kökenini incelerken onun doğasını ortaya koymuştuk. Üretim araçlarının sahibi, üretici güçlerin gelişmelerinin belirli bir düzeyinde, üretim araçları mülkiyetinden yoksun emekçinin yaşaması için gerekli asgari oranla yaratabildikleri fazlalığı kendisine mal eder. Tarihte insanın insan tarafından sömürüsünün 3 biçimi tanınır. Köleci sömürü, feodal sömürü, kapitalist sömürü. Burada kısaca ilk ikisini belirleyeceğiz. Bundan sonraki dersi 3. sömürü biçimine ayıracağız. Köleci üretim ilişkilerinin özgür çelişkisi, köle sahibi olan efendiler sınıfı ile köleler sınıfı arasındaki çelişkidir. Köle sağlamak için yapılan savaş ve bunun yarattığı kölelik düzeni, savaş tutsaklarının zorla çalıştırılmasından başka bir şey değildir. Başından sonuna kadar amansız bir sınıf savaşımının geçtiği bir tiyatro sahnesidir. Köle sahibinin üretim araçları ve emekçi üzerindeki mülkiyeti, üretim ilişkilerinin temelini oluşturur. Ve özünde üretici güçlerin durumuna uygun düşer. Eski savaş tutsağı olan köle bir hayvan gibi satın alınabilir, satılabilir ve öldürülebilir. Üretim araçları bir azınlığın elinde toplanmıştır. Toplum üyelerinin çoğunluğu ise azınlığa bağımlıdır. Ortak ve serbest çalışma son bulmuştur. Var olan yalnızca bir yanda sömürülen emekçinin zorla çalıştırılması, öte yanda ise üretimle ilgilenmeyen ve onu arttırmak için kölelerin sayısını arttırmaktan başka yol göremeyen efendilerin aylaklığı. Köle sahibi ilk ve en belli başlı mülk sahibidir, mutlak sahiptir. Kölenin hiçbir hakkı yoktur. Aylaklık, işsiz güçsüzlük, özgür insanın yetkinliği sayılmaktadır. El emeği ve köle emeği hor görülmektedir. Uzlaşmaz karşıt sınıflarla birlikte köleleri olduğu yerde tutabilmek için zorunlu özgür organlar da kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Bu devletin başlangıcıdır. Hukuk, ahlak, din, idealist felsefe, egemen sınıfın hizmetinde rollerini oynarlar ve kendileri de toplumun sınıflara bölünüşünün bir ürünüdürler. Köle sömürüyü iliğine kadar hissetmektedir. Emeğinin tüm ürününün efendiye gittiği duygusundadır. Gerçekte bunun bir bölümü, gerçekten de en ufak asgariye indirilmiş bir bölümü besin olarak kendisine verilmektedir. Ama kölelerin savaşın biçimleri ilkel ve gelişmemiş biçimlerdir. Zoraki çalışmaya karşı pasif direnme, efendinin malikanesinden kaçma, korsan çeteleri kurma, en sonu toplu ayaklanma. Köleci toplumun bağrında öteki sınıflar da gelişir. Sanatlar tarımdan ayrıldığı zaman zanaatçılar sınıfı da ortaya çıkar. Sonra meta değişimlerinin gelişmesi tacirler sınıfını doğurur. Ve buradan yeni çelişkiler ortaya çıkar. İki üretici arasında zorunlu bir aracı olan tacirler sınıfı, hızla ve pek büyük zenginlikler ve zenginlikleriyle orantılı olarak toplumsal bir etkinlik kazanırlar. Siyasal iktidarı kendi sınıf çıkarları doğrultusuna yöneltmek için büyük toprak sahipleriyle rekabet ederler. Yunanistan'da demokratların aristokratlara karşı, Roma'da plebiyenlerin patrisyenlere karşı savaşımı gibi. Ama bu ikincil çelişkiler baş çelişkiyi maskeleyemez. Zenginliklerin ticareti canlandıran üretimin artışını sağlayan köleliktir. Bu üretimin ve onunla birlikte emeğin verimliliğinin artışı insanın emek gücünün değerini arttırır. Toplumsal sistemin esas bir öğesi haline gelen kölelikten vazgeçilmez olur artık. Efendilerle kölelerin çıkarları arasındaki çelişki, teknik ilerlemeler, kölelik sisteminin köle haline getirdiği geri kalmış kabileler üzerinde bir üstünlük kurmasını sağladığı sürece bu sistem için bir tehlike oluşturmuyordu. Ama köleci üretim ilişkileri, bir kez üretici güçlerin gelişmesinin başlıca gücü olduktan sonra köstek haline geldiler. Örneğin İsa'dan sonra 2. yüzyılda İskenderiye ile Heron buharlı makinenin ilkesini bulmuştu. Ama bunun pratik sonuçları olmadı. Köle emeğinin işlemez, etkisiz hale getirdiği yeni teknikleri üretime getirmek yerine yeni köleler toplamak yeğe tutuluyordu. Teknik üstünlük sonunda yerini teknik durgunluğa ve giderek tekniğin gerilemesine bıraktı. Öte yandan köle toplamak sürekli savaşı gerektiriyordu. Yoksa kölelerin çocuklarını yetiştirmek gerekecekti. Nesnel çelişkilerin ve dinsel ve siyasal savaşımların iç içe girdiği uzun bir can çekişme sonunda antik çağın köleci devleti, Roma İmparatorluğu barbarların darbeleri altında çöktü. Tam teknik geriliği ve iç çelişkileri artık barbarlara üstün gelmesini ve böylece köleler toplamasını sağlayamaz olduğu anda çöktü. Çünkü barbarların Roma devletine karşı savaşımı, kısaca köle haline getirilişlerine karşı savaşımdan başka bir şey değildir. Kendisi sisteminin mantığı gereği Roma devleti sürekli saldırgan durumdaydı. Böylece sistemin kendisi üretici güçlerin niteliğiyle çelişkili hale gelince, köleci düzenin kendi özgül çelişkisi onu yıkıma götürdü. Ekonomiyi yeniden kalkındırmak için yeni üretim ilişkileri gerekiyordu. Bu yeni üretim ilişkileri köleliğin yıkıntıları üzerinde geliştiler. Bu feodal düzen oldu. Feodal düzen özel mülkiyetin bir evrimini gösterir. İktisadi temeli feodal senyörün üretim araçları üzerindeki mülkiyeti ve emekçi yani serf üzerindeki sınırlı mülkiyetidir. Feodal artık serfi öldüremez ama onu her zaman toprakla birlikte satabilir ve satın alabilir. Serf, köylü ya da zanaatçı olan serf, kendisi için ancak kendi aletlerine ve kendi kişisel çalışmasıyla kurulmuş olan kendi özel ekonomisine sahiptir. Böylece bir aileye sahip olabilir ve serfler esas olarak kölelik verasetiyle sağlanır. Bu üretim ilişkileri özünde üretici güçlerin durumuna uyar. Sömürünün özü burada da serfin üretim fazlasına senyör tarafından özel olarak el konmasından ibarettir. Örneğin serf 3 gün kendisi 3 günde senyör için çalışır. Sömürü kölelik çağına oranla ancak fark edilecek kadar yumuşamıştır. Serf sözü bile köle anlamına gelen servus sözünden gelmektedir. Bütün halklar senyöre, feodal beye aittir. Feodal bey kendi serflerini komşu beylerin haydutluk ve yağmasına karşı korumak bahanesiyle onlardan yüklü aynı yükümlülükler talep ederek kendisi soyar. Serflerin savaşın biçimleri de ilkel kalmakta devam eder. Beyin arazisinden kaçmak, ormanlarda çeteler kurmak, en sonu baş kaldırma ya da serflerin, senyörün kendilerine ait yükümlülükleri kaydettiği tirşeleri yok etmeye çalıştıkları jaköri isyanları. Vahşi bir baskı jakların üzerine çullanmaktadır. Feodal üretim ilişkilerinin özgül çelişkisinin yansısı feodallerle serfler arasındaki sınıf savaşımı düzenin başından sonuna kadar sürer. Öte yandan bu çelişki yeni çatışmaların tohumu olan yeni bir biçimde gelişir. Serflerin kendilerini zanaate sonra da ticarete veren bir bölümü yeni bir sınıf yaratır. Bu kasaba sakinleri burjuvalar ile feodaller arasındaki çıkar çelişkileri büyüyecektir. Genç burjuvazi üretici güçleri geliştirmeye ve yeni bir iktisadi güç oluşturmaya adaydır. Başlangıçta üretici güçlerin niteliğine uygun olan feodal üretim ilişkileri bu güçlerin gerisinde kalacak ve bu güçler için bir engel haline gelecektir. Başlangıçta ikincil olan ve köleliğin bağrında üretici güçlerin gelişmesinden doğan burjuvazi ile feodalite arasındaki çelişki yavaş yavaş ön plana geçer ve sonunda başrolü oynar. Gerçekten köyde yaşayan serflerin savaşımı onların yazgısında biraz iyileşme sağlamıştı. Çünkü feodaller burjuvaların serflerde kendilerine müttefik bulmalarından korkuyorlardı. Ama serflerin savaşımı kendi başına feodal üretim ilişkilerinin tasfiyesine varamazdı. Çünkü yeni üretici güçler köyde değil kentte gelişiyordu. Serfliği ortadan kaldıran burjuva demokratik devrimdir. Feodal üretim ilişkilerinin özgül çelişkisi ancak bu ilişkiler üretici güçlerin yeni niteliğiyle şiddetli bir çelişki haline girdikleri zaman ortadan kalkabilir derdi. İktisatta yeni bir gelişme olabilmesi için yeni üretim ilişkileri gerekiyordu. Feodal sistemin kalıntıları üzerinde kapitalist sistem yükseldi. 4. Burjuvazinin gelişmesi. Şuna işaret edebiliriz ki her olayda yeni üretim ilişkilerine varacak olan yeni üretici güçler eski düzenin dışında bu düzenin ortadan kalkışından sonra değil, tersine bu düzenin bağrında, içinde ortaya çıkarlar. Her kuşak kendisi için kısa vadede yararlı olacak belli teknik gelişmeleri gerçekleştirmeye çalışırlar. Ve bu, daha önceki kuşakların çalışmalarının yarattığı mevcut üretim koşullarına kendini uydurmak zorunda olduğu içindir. Ayrıca belirli bir kuşak, üretici güçlerde gerçekleştirilmiş olan gelişme ve iyileştirmelerin zamanla oluşturabilecekleri toplumsal sonuçların bilincinde değildir. O yalnızca kendi günlük çıkarlarını düşünür. Ancak belirli bir zaman sonradır ki egemen sınıflar tehlikenin farkına varırlar ve üretici güçlerin atılımını bilerek frenlerler. Her kuşak anlamadığı bir nedenler ve sonuçlar bağlantısı içinde sürüklenir. Yeni üretim ilişkileri insanların bilinçli ve önceden düşünülüp hesaplanmış eylemlerinin sonucu değildir. Tersine kendiliklerinden ve insanların bilincinden ve iradesinden bağımsız olarak belirirler. Yeni üretim ilişkileri hiç de keyfe bağlı değildirler. Yeni üretim ilişkileri zorunluluğu eski düzenin teknik ve iktisadi koşullarından ortaya çıkar. İşte bu üretim tarzları diyalektiğinin önemli bir özelliğidir. Bir üretim tarzını belirleyen şey bu düzende mutlaka tek başlarına bulunmaları gerekmeyen ama egemen olan üretim ilişkileridir. Feodal düzenin içinde onunla birlikte 700 yıl yaşamış olan burjuvazinin gelişmesi olayını daha yakından inceleyelim. Başlangıçta üretim düşüktür ve üretildiği yerde tüketilir. Değişimler azdır ve köyün feodallere bağımlı olan ve çok az gelişmiş bulunan kente karşı bir üstünlüğü olduğu görülür. Sonra 12. yüzyıla doğru serfliğin kendisinin olanaklı kıldığı zanaatlardaki ilerleme sayesinde kentlerde yeni olaylar kendini gösterir. Pazar için bir üretim fazlalığı. Bunun üzerine metanın alım satımında uzmanlaşmış bir sınıfla, yani burjuvazinin ilk embriyonu olan tacirlerle birlikte panayırlar ortaya çıkar. Burjuvazinin feodallere karşı sınıf savaşımının ilk biçimi olan komün hareketi, kökenini burjuvazinin bu atılımından alır. Feodal tanıdığı özgürlük ve bağışlamalar karşılığında parayla ödenen haklar talep eder. Aynı yolla burjuvalar çeşitli siyasal haklar satın alırlar. Kentlerini duvarlarla çevirmek, para basmak, hapishane inşa etmek, silahlı bir milis kuvvetine, seçilmiş temsilcilere, müstahkem kuleleriyle bir belediye dairesine sahip olmak gibi. Kral da çoğu kez feodal devletin güçlendirilmesi ve yürütülmesi için kendisine gerekli olan borç para karşılığında kendi rakipleri olan feodallere karşı burjuvalara arka çıkar. Haçlı seferleri Akdeniz yolunu açarak ticaret burjuvazisini geliştiriyor. Aynı zamanda değişimlerin zorunlu yardımcısı bankacılar sınıfı büyüyor. Yüzyıl savaşı feodallerin askeri bakımdan güçsüz düştüğünü ve İngiliz burjuvazisinin, Belçika burjuvazisinin ve Fransız burjuvazisinin güçlendiğini doğruladı. Askeri teknikteki ilerlemeler senyörlerin durumunu sarsıyor. Ateşli silahlar o kadar pahalıdır ki ancak tacirlerin finanse ettikleri kral bunları satın alabiliyor. Böylece kral büyük şatoları çeviren surları yıkacaktır. 15. yüzyılın sonunda altın elde etme niyetiyle büyük buluşlar yapıldı. Avrupa pazarlarında altına hücumun olağanüstü sonuçları oldu. Büyük bir hızla koskoca servetler toplanıyor, fiyatlar yükseliyor, senyörler iflas ediyor. Mediciler gibi büyük burjuva aileleri çağın gerçek krallarıdırlar. Hesaba katılması gereken büyük bir güç oluştururlar. Monarşi burjuvaziden elde ettiği mali desteğin karşılığında ona tekeller bağışlar. İşte o zaman manifaktürler ortaya çıkıyor. Çünkü hem önceki dönemde birikmiş olan sermayeler mevcuttur, hem de ticaret öyle bir atılım göstermiştir ki feodal düzenin ayırıcı özelliği olan zanaat üretimi artık yeterli olmamaktadır. Böylece zanaatten ticarete, ticaretten manifaktüre geçilmiştir. Bu üretici güçlerin ileri doğru bir adımıdır. Ticaret merkezleri, manifaktürler merkezleri haline gelirler. Manifaktür bir ürünün yapımının parça parça işler halinde ayrı ayrı işçilere dağıtılmasıdır. Bu ticaret amacıyla sermayeyi arttırmak amacıyla üretimi arttırmak olanağıdır. Daha önce bir araç olan ticaret kendisi için yeni araçlar yaratan bir amaç haline gelmiştir. Böylece sanayi burjuvazisi, manifaktür burjuvazisi feodal toplumun bağrında ortaya çıkıyor ve onunla birlikte proletaryanın ilk embriyonları da oluşuyor. Orta çağ yerini modern zamanlara bırakmıştır. Bu ücretli bir proletaryanın kapitalist sömürüsüyle karakterize olan yeni üretim ilişkilerinin başlangıcıdır. Ücretli proletarya iflas etmiş, topraklarından kovulmuş köylüler, rekabet yüzünden iflas etmiş sanatçılar, feodallerin işsiz kalmış paralı askerleri ve feodal baskıdan kaçan bütün bu insanlar arasından sağlanıyordu. Özgür ama bütün üretim araçlarından yoksun bulunan bu insanlar açlıktan ölmemek için emek güçlerini burjuvaya satmak zorundadırlar. Çünkü kendisi de meta üretiminden doğan burjuvaya göre her şey satın alınır ve satılır. Yeni üretici güçler emekçilerden bilişsiz ve alıklanmış serflerden daha kültürlü ve daha kavrayışlı olmalarını ister. Makineyi kavrayabilecek ve onu gerektiği gibi kullanabilecek yetenekte olmalıdır. Onun için kapitalistler köleliğin ayak bağlarından kurtulmuş, makineleri uygun bir biçimde kullanabilecek kadar kültürlü, ücretli işçilerle iş görmeye yeğe tutarlar. Yeni üretim ilişkileri gerçekten kârı arttıran yeni üretici güçlerin gelişmesini kolaylaştırırlar. Manifaktürden makineli sanayiye geçilir. Daha sonra buharlı makineyle makineler sistemine ve modern büyük makine sanayisine. Bu 18. yüzyılda Marx'ın Komünist Parti Manifestosu'nun birinci bölümünde güçlü bir biçimde anlattığı sanayi devrimidir. Bu yeni üretim ilişkilerinin ortaya çıkışının sonucu feodallere karşı sürekli bir sınıf savaşı mıdır? Bu savaşım senyörlerin bağışlamalarına karşı girişilen ilk savaşlardan biri uzun bir evrim göstermiştir. Rönesans bunu ifade eder. Burjuvazi feodalitenin ideolojik müttefiki kiliseye kafa tutarken antik çağ ideolojilerinde bir dayanak bulmaktadır. Leonardo da Vinci, Erasmus ve Rebellis ile doğayı, bilimi, aklı, insan ruhunu, gücünü yüceltir. Rebellis ve Montaigne'in ağzından orta çağ eğitimini eleştirir. Din savaşları bu savaşımı daha üstü örtülü, daha mistik bir biçimde ifade ederler. Savaşım 18. yüzyılda keskinleşir. Savaşım kuralları ile eyaletler halinde bölünmüş durumu ile ayrıcalıkları, vergileri ile üretici güçlerin gelişmesini ve değişmelerin genişlemesini engelleyen feodal devlete karşı yöneltmektedir. Savaşımın çok keskin bir durum almasının büyük bir anlamı vardır. Burjuvazi gönençle gelişmek ve ilerlemek için zorunlu olarak eski üretim ilişkilerini tasfiye etmenin ve yenilerine ortaksız bir hükümranlık sağlamanın kendisine gerekli olduğunu dikkate almaya başlar. Savaşım siyasal savaşım haline gelir. Şu halde görüyoruz ki burjuvazinin kendisini onlara dayanarak güçlendirdiği üretim ve değişim araçları feodal toplum içerisinde yaratılmıştır. Bu üretim ve değişim araçlarının gelişiminin belirli bir aşamasında feodal toplumun üretimde ve değişimde bulunduğu koşullar, tarımın ve imalat sanayinin feodal örgütlenmesi, tek sözcükle feodal mülkiyet ilişkileri, gelişmiş bulunan üretici güçlere artık ayak uydurmaz hale geldiler. Bir o kadar ayak bağı oldular. Bunlar kırılmalıydılar, kırıldılar. Bunların yerini kendisine uygun düşen bir toplumsal ve siyasal yapı ile ve burjuva sınıfının iktisadi ve siyasal egemenliği ile birlikte serbest rekabet aldı. Elbette ki bu bilinçlenme bir gün içinde olup bitmedi. Ve feodal düzen altında Avrupa'nın genç burjuvazisi küçük zanaatçı atölyelerinin yanında büyük manifaktürler kurmaya ve böylece toplumun üretici güçlerini ilerletmeye başladığı zaman elbette ki bu yeniliğin varacağı toplumsal sonuçlardan habersizdi. Bunu düşünmüyorlardı. Bunun bilincinde değildi. Bu küçük yeniliğin toplumsal güçlerde yeni bir gruplaşmaya, yeni bir mevzilenmeye varacağını, büyük iyi niyetine o kadar değer verdiği krallık iktidarına karşı ve bir o kadar en iyi temsilcilerinin aralarına katılmayı düşledikleri soylulara karşı bir devrimle sonuçlanacağını kavramıyorlardı. Onun istediği yalnızca metaların üretim değerini düşürmemek, Asya pazarlarına ve daha yeni keşfedilmiş olan Amerika pazarlarına büyük miktarlarda meta yığmak ve en büyük karları gerçekleştirmekti.